Ayrım 80.
Yalnız onun eski hali hakkında çok şeyler duydum. Onun namuslu, onurlu ve mert bir İrlandalı olduğunu, konfederasyona yürekten bağlı bulunduğunu öğrendim. Dünyaya bir daha onun gibi mert ve onurlu bir insan gelmeyecektir. Çünkü o mert ve onurlu neslin son temsilcisiydi. O bir yabancı ülkede dünyaya gelmişti. Ama yitirdiğimiz için arkalarından ağladığımız birçok Georgialı'dan çok daha yurtseverdi ve tam bir yurtsever olarak öldü. O bizim ülkemizi çok seviyordu. Kutsal davamız uğrunda cesur bir asker gibi hayata veda etti. Onun da eksikleri vardı, tıpkı hepimizin olduğu gibi. Ama becerileri saymakla bitirilemezdi. O tam bize benziyordu. Hiçbir şeyden korkmaz, cesur bir insandı. Verdiği sözden, kararından caymayan mert biriydi. Bir dış gücün onun dev gibi olan vücudunu yıkmasına imkan yoktu. Will konuşmasının etkisini öğrenmek için durdu. Birkaç kez öksürüp çevresindeki insanların tavırlarını gözledikten sonra yine sakin bir biçimde konuşmaya başladı. İngiliz hükümeti onu ipe çekmek için aradığı zaman o asla korkmadı. Hemen baba ocağından ayrıldı. Buralara beş parasız geldi, çalıştı ve para kazandı. Yerlilerin terk ettikleri bu vahşi diyara gelip yerleşti. Çiftlik sahibi oldu. Evlendi, çocukları ve mutlu bir yaşamı oldu. Savaş sırasında parasının yavaş yavaş eridiğini ve yoksulluğa doğru sürüklendiğini görmek de onu yıldırmadı. Yankiler Tara'ya geldikleri zaman onun cesareti karşısında burayı yakmaya çekindiler. İşte bunun için onun bize benzediğini söyledim. Çok duygulu bir insandı. Eğer duygulu olmak bir eksiklik sayılırsa bu onun en büyük kusuruydu. O başkaları gibi duygusuz olamazdı. Hele Mrs. O'Hara'nın ölümü karşısında duygusuz kalamazdı. Hayatta en çok sevdiği ve saydığı insanı yitirince dünyanın onun için bir önemi kalmadı ve kendisi için gereksiz kalan dünyaya gözlerini yumdu. Will sustu. Çevresinde kendini dikkatle ve takdirle dinleyenlere baktı. Topluluk güneşin altında sıcaktan hareketsiz duruyordu. Herkes bir süre önce Suelin'e karşı duyduğu öfkeyi unutmuş gibiydi. Will'in gözleri bir an Scarlett'e takıldı ve bakışları ona cesaret verdi. Ağlamak üzere olan Scarlett birden bütün vücuduna bir güç geldiğini, içine cesaret ateşi düştüğünü hissetti. Will törene katılanlara Allah'tan, öteki dünyadan, günahtan, sevaptan söz etmek yerine sağduyunun gerektirdiği konuları anlatıyordu. Scarlett de daima sağduyusunda bir güç ve cesaret bulmuştu. Will, onun feleğin sillesini yiyerek çökmüş olması, sizin Mr. O'Hara hakkında beslediğiniz sevgiyi, saygıyı, ilgiyi sakın eksiltmesin diyerek tekrar konuşmaya başladı. Onda görülen bu eksiklikler bizlerde de var. Bizleri gözle görülen hiçbir şey etkileyemez. Yankiler, gittikçe ağırlaşan hayat şartları, arttırılan vergiler, açlık bizleri yıkamaz. Ama bedenimize değil de gönlümüze indirilen bir sille bizi perişan edebilir. Tıpkı Mr. O'Hara'yı kaybedişimizde olduğu gibi. Onun için hayattan ayrılma, karısının öldüğü gün gerçekleşmişti. Ona bugün değil, ona Sherman'ın Tara'ya geldiği ve karısının öldüğü gün acımalıydık. Onun bugün acınmaya ihtiyacı yok. Bugün onun en mutlu günüdür. Çünkü bütün yaşamı boyunca üzerine titreyerek sevdiği karısına kavuşmuştur. İzin verirseniz konuşmamı burada keseceğim. Uzun uzun söz ederek aile bireylerinin acılarını daha da arttırmak istemem. Will, başkalarının konuşmasına fırsat vermemek için birden Mrs. Tarleton'a doğru dönerek, ''Efendim, Mrs. Scarlett'in evine dönmesine yardımcı olur musunuz? Onun bu sıcakta böyle ayaküstü durması hiç doğru değil. Hatta Mrs. Fontaine de çok yoruldu. Onu da yanınızda götürürseniz çok iyi olacak.'' dedi. Scarlett, Will'in babası hakkındaki övgü dolu konuşmasını birden kesip sözü kendisine getirmesine çok şaştı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Herkesin bakışları onun üzerinde toplandı. Acaba hangi nedenle Will onun hamile olduğunu cenaze törenine gelenlere duyurmak istiyordu? Scarlett ona nefret dolu gözlerle baktı ama Will buna pek aldırış etmedi. Will'in umursamazlığı karşısında da Scarlett başını eğmek zorunda kaldı. Will'in ben ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorum der gibi bir hali vardı. Çünkü o ailenin reisi olmuştu. Bir rezalet çıkmasından korkan Scarlett, Mrs. Tarleton'a doğru yürümek zorunda kalmıştı. Will'in tahmin ettiği gibi Mrs. Tarleton Suelin'e karşı duyduğu öfkeyi unutuvermişti. O Scarlett'i kolundan tutup tatlı bir sesle ''Haydi yavrucuğum eve'' dedi. Scarlett kendisini teselli eden, elini sıkan, ona yol veren ve sevgi gösterenlerin arasından ilerledi. Mrs. Fontaine'in yanına gelince ihtiyar kadın ona ''Ver kolunu bana yavrum'' dedi ve hemen Sally ile Mr. June'e dönerek ''Siz gelmeyiniz, şimdilik size ihtiyacımız yok'' diyerek Scarlett ile yalnız kalmayı başardı. Mrs. Fontaine, Mrs. Tarleton ve Scarlett evin gölgeli yolunu tutarlarken törende bulunanlar onları sevgi ve saygıyla uğurladılar. Scarlett kalabalıktan uzaklaştıktan sonra kendisine eşlik eden kadınlara ''Will bunu niçin yaptı acaba?'' diye sordu. Böyle konuşmakla ''Bakın o hamiledir'' demek istedi sanki. Genç kadına Mrs. Tarleton cevap verdi. ''Ne olmuş sanki? Scarlett kızım ölmediniz ya, Will çok haklı. Böyle güneş altında ayakta durmanız doğru değil. Bayılabilir, yere düşebilir, hatta bebeğinizi kaybedebilirsiniz.'' Yokuşta soluğu kesilen büyük anne Mrs. Fontaine, ''Will'in esas amacı bu değildi.'' dedi. ''O çocuk ne açık gözlüdür bilir misiniz? İkimizin de tabuta yaklaştığımızı istemiyordu. Will bizim konuşmamızdan çekiniyordu. Bizi oradan uzaklaştırmak için de bu çareye başvurdu. Tabutun üzerine atılacak topraklardan çıkacak seslerin Scarlett tarafından işitilmemesini de istiyordu doğal olarak. Will haksız da değildi. Scarlett bunu aklında tut. İnsan bu sesleri işitmedikçe sevdiklerinin öldüğüne inanamaz. Ama o sesi işitti mi insan? Ah ah! Onlardan daha feci bir ses yoktur dünyada. Üç kadından ikisi yaşlılıktan, öteki hamile olduğundan, daha fazla konuşmadan, sıcaktan kurtulup bir an önce eve ulaşmaya can attılar. Nihayet yorgun argın eve geldiler. Mrs. Fontaine, ''Yavrucuğum bana yardım et de merdiveni çıkayım. Beatrice sen de kolunu ver bana.'' dedikten sonra ahlaya puflaya basamakları çıktı. Derin bir soluk aldıktan sonra konuşmaya başladı. Daha önce de dedim ya, Will yaman adam. Babanın seni çok sevdiğini bildiği için mezarlıkta daha fazla kalmanı uygun bulmadı. O kız kardeşlerinizin sizin kadar üzülmeyeceklerini biliyor. Çünkü Karen'a yardım edecek Allah'ı var. Suelin'a da acısını utancı unutturur. Oysa senin hiçbir şeyin yok. Öyle değil mi yavrum? Scarlett ihtiyar kadının bir sandalyeye oturmasına yardım ederken, ''Evet efendim, benim acımı paylaşacak.'' Bana yardım edecek pek kimsem yoktu zaten, annem hariç. Ama o ölünce hayata dört elle sarılmanız, desteksiz de ayakta durabilmeniz gerektiğini anladınız değil mi? Ne yapalım ki herkes sizin gibi değil, hatta babanız da değildi. Will'in hakkı var, bu kadar üzülmeniz doğru olmaz. Ne yapsın zavallı adam, karısının hasretine dayanamadı. Şimdi öbür dünyada mutludur, darısı benim başıma. Ben de benim ihtiyar doktoruma kavuşurum Tanrı isterse. Büyük anne o kadar doğal konuşuyordu ki onu dinleyen sanki kocası Jonesboro'ya gitmişti ve ona ulaşması için bir arabaya binip yola çıkması yetecek sanırdı. Mrs. Fontaine ölümden korkmuyordu. O çok ihtiyarlamış ve çok şeyler görüp geçirmişti. Scarlett, ama siz de desteksiz olamazsınız deyince ihtiyar kadın ona kaçamak gözle baktı. Kim demiş desteksiz olamam diye. Gerçi bazen bir hayli güç oluyor ama... Mrs. Tarleton, büyük anne Mrs. Fontaine'in böyle konuşmasına tepki göstererek, ''Beni dinleyin büyük anne'' dedi. ''Bu gibi konuları Scarlett'in yanında konuşmanız doğru değil. Zaten yavrucağın morali perişan olmuş. Bu sıcakta üstündeki daracık yas elbisesiyle bebeğini düşüreceği tehlikesi yetmiyormuş gibi, bir de sen onun kafasına böyle kötü düşünceler sokup canını sıkıyorsun.'' Scarlett, ''Yok yok efendim, perişan falan değilim.'' dedi. Hem ben böyle basit bir şeyden dolayı bebek düşürecek kadınlardan değilim. Mrs. Tarleton bilgiçlik taslayarak, orasını Allah bilir diyerek Scarlett'i bir kez daha uyarmak istedi. İlk hamileliğimde düşük yapmıştım. Bu olayda bir boğanın bir esirin karnına boynuzlarını sapladığını gördüğüm zaman oldu. Bizim kısrağı bilirsin değil mi? Eğer dikkat etmemiş olsaydım az kalsın. Büyük anne Fontaine, sus Allah aşkına Beatrice diye çıkıştı. Scarlett sen haklı çıkacaksın diye bebeğini düşürecek değil ya. Gelin holde oturalım. Burası bana serin geldi. Beatrice haydi mutfağa gidip bana bir bardak süt getir. Ya da bak bakalım şarap var mı? Varsa o daha iyi olur. Herkes veda etmek için gelene kadar burada oturalım. Mrs. Tarleton Scarlett'i tepeden tırnağa süzerek Scarlett gidip yatsa daha iyi olacak dedi. Büyük anne bastonu ile Mrs. Tarleton'un sırtına dokunarak ben sana ne diyorsam sen onu yap derken gözlerini de öfkeyle açtı. Scarlett bir sandalyeye oturdu. Korsesinin ilk iki düğmesini çözdü. Hol bir hayli serindi. Dışarıdaki yakıcı güneşin sıcaklığını burada hissettirmeyen bir hava akımı vardı. Genç kadın babasının tabutunun konduğu salona baktı. Ama bunu düşünmemeye çalışarak gözlerini Robillard'ın şöminenin üstünde asılı duran tablosuna çevirdi. Yankilerin süngüleri tabloyu kendilerine hedef olarak seçmemişti nedense. Büyük anne Mrs. Tarleton'un mutfağa gitmesinden yararlanarak, ben bir türlü Mrs. Tarleton'un evlatlarını kaybedişine mi yoksa atlarının elinden alınmasına mı daha çok üzüldüğünü anlayamadım doğrusu dedi. Jim ile kızları onun gözünde yok gibiydiler. Korkarım onun da sonu babanız gibi olacak. Çünkü onun tek sevdiği şey attır. Çevresindeki insanların çocukları olmasına çok bayılır. Ama kızları evli değildir. Artık böyle kalacakları da muhakkak. Mrs. Tarleton'u oyalayacak bir şey yok kafasında. Eğer soylu bir aileden gelmeseydi muhakkak bayağılaşırdı. Scarlett, Will'in Suellen ile evleneceği doğru mu? Scarlett, evet doğru dedikten sonra ihtiyar Mrs. Fontaine'in gözlerinin içine baktı. Bunu neden yaptığını bilmiyordu. Ama eskiden bu ihtiyar kadının yüzüne bile bakmaya cesaret edemediğini de unutmamıştı. Belki de büyümüştü artık. Eğer büyük anne tarladaki sorunlara burnunu sokacak olursa, Scarlett hemen onu susturacaktı. Böyle davranmaya kesin karar verdi. Mrs. Fontaine, daha iyi bir tören yapılabilirdi deyince Scarlett bu düşüncesini uyguladı. Yok canım diyerek kestirip attı. Büyük anne acı bir biçimde, aman yavrum burnun bu kadar havada olmasın dedi. Merak etme, değerli kız kardeşlerin hakkında ağır sözler söyleyecek değilim. İstesem mezarlıkta kalıp bunu pekala yapabilirdim biliyorsun. Ben şunu anlatmak istedim size. Çevrenizde pek az erkek olduğu için istediği kişiyle evlenebilirdi Will aslında. Beatrice'in 4 tane yaban kedisiyle küçük Munro'lar ve Macri'nin kızları var. Suellen ile evlenecekmiş işte. Suellen'in şansı varmış. Tara'nın da. Tara'yı seviyorsunuz değil mi? Evet seviyorum. Tara'nın kurtulması için Suellen'in soylu olmayan biriyle evlenmesine karşı çıkmıyorsunuz değil mi? Soylu mu? Ne demek istiyorsunuz? Artık bundan sonra sınıf farkının önemi kalmadı. Bir genç kıza gereken kendisine göz kulak olacak bir kocadır. İhtiyar kadın Scarlett gibi düşünmüyordu. Bu tamamen bir görüş sorunudur dedi. Kimileri size hak verir, kimileri de sizi haksız bulur. Will'in soyu sopu pek belli değil. Oysa ailenizin bireyleri arasında gayet seçkin kişiler vardır. İhtiyar kadın sözlerini bitirdikten sonra duvarda asılı Scarlett'in büyük ninesinin tablosuna baktı. Scarlett Will'i düşünüyordu. Babacan Will her Georgia'lık köylü gibi iş yaparken ağzında saman çöpü çiğnerdi. Soylu bir aileye mensup değildi. Belki zengin de değillerdi. O bir koleje de gitmemişti. Öğrenimi bir köy okulunda 4 yıl okumaktan ibaretti. İşte bütün bilgisi bu basit öğrenime dayanıyordu. Ama namuslu ve dürüst bir insandı. Sabrına da diyecek yoktu. O ağır işlerde yoğrulmuştu. Doğal olarak Robillard ailesi de bu evlenmeye Mrs. Fontaine'in gözüyle bakabilirdi. Anlaşılan Will'in ailenize dahil olmasından memnunsunuz. Scarlett avının üstüne atlayacak bir aslan gibi pek sert biçimde çok kısa cevap verdi. Evet. Ama büyük anne Mrs. Fontaine, Scarlett'in cevabını beklenmedik bir biçimde gülümseyerek karşıladı. Öpün beni yavrucuğum dedi. Scarlett bugüne kadar sana taşkın bir sevgim yoktu. Ta çocukluğunuzdan beri çok katı yürekliydiniz. Ben katı yürekli insanları sevmem doğrusu. Acı olayları göğüslemenize hayran kaldım. Önüne geçilemeyecek olaylar karşısında saç baş yolmuyorsunuz. Scarlett gülümsemekle gülümsememek arasında duraksıyordu. Ama ihtiyar kadının isteğine uyup onun ceviz kabuğuna dönmüş yüzünü hafifçe öptü. Mrs. Fontaine konuşmasını sürdürdü. Herkes Will'i istediği kadar sevsin ama Suellen'in bir köylü ile evlenmesini hiç kimse uygun bulmayacaktır. Onu överlerken Suellen'in de soylu olmayan biriyle evlenmesini korkunç bulacaklardır. Ama siz bunlara hiç aldırmayın. Söyleyecekleri ne varsa söylesinler. Ben halkın dediğine hiç kulak asmam zaten. İhtiyar kadın, bana da öyle söylediler zaten derken sesinde kötü bir ifade vardı. Belki de mutlu bir evlilik olur. Will'in eski kaba saba halinde bir değişiklik olmayacağı muhakkak. Evlilik onun dilini inceltecek, ona dil bilgisi öğretecek değil ya. Sonra milyon da kazansa, Tara'ya Mr. Gerald O'Hara'nın sağladığı görkemi veremez. Gerçi Will'de soylu bir taraf yok ama düşünceleri kibar bir adamınkinden farksız. Bunun canlı örneğini de mezarlıkta yaptığı konuşmayla ortaya koydu. Meramını buradaki erkeklerimizin pek azının konuşacağı biçimde gayet güzel açıkladı. Kısacası bu evlilik hem Suel'in hem de Tara için iyi olacak. Bu evliliğe izin vermemi uygun buluyorsunuz öyle mi? İhtiyar büyükanne Mrs. Fontaine kendisinden beklenmeyen tok bir sesle ''Uygun bulmak mı?'' dedi. ''Bir köylünün asil bir aileye damat olmasını uygun bulmak? Yok canım, hiç cins bir atın bir araba atıyla çiftleşmesini hoş görür müyüm sanıyorsunuz?'' Georgialıların mert, güçlü ve namuslu insanlar olduklarını biliyorum ama... Scarlett şaşkına döndü. Peki ama az önce mutlu bir evlilik demiştiniz. Suel'in Will ile evlenmesi çok iyi. Çünkü biriyle evlenmesi gerekti. Koca için can atıyordu. Kendine kocayı nerede bulabilirdi zaten? Tara'yı Will'den daha iyi yönetecek birisinde kesinlikle bulamazsınız. Ama bu sözlerimden bu evliliği hoş karşıladığım sonucunu çıkarmayınız. Scarlett ihtiyar kadını dinlerken bir yandan da bu evlilik benim hoşuma gidiyor doğrusu diye düşünüyordu. Büyükanne Mrs. Fontaine yelpazelenerek bu evliliği sizin kadar uygun bulmuyorum ama ben de sizinki gibi pratik bir kafa var dedi. Tatsız bir olay karşısında feryat etmediğim gibi dua etmek için de ellerimi havaya kaldırmam. Çünkü hayatın her türlü cilvesine direnmek gerek. Size bundan söz ediyorum. Ailem küçük de olsa, büyük de olsa birçok felaketle karşılaşmıştır. Parolamız şu olmuştur. Dövünmemek, gülümsemek ve saatini beklemek. İşte bu sayede yaşama sanatına kavuşulur. Ama insanların yakasına şanssızlık da yapışabilir. Örneğin bizler Fransa'dan, sonra İngiltere ve İskoçya'dan ve en son olarak da zenciler tarafından Haiti'den kovulduk. Şimdi ise Yankilerin yüzünden bu hallere düştük. Ama hiçbir zaman mutsuz olmadık ve hem yağ gibi üste çıktık. Bu nasıl oldu biliyor musunuz? Bu konuşmalar Scarlett'in canını sıkıyordu. Büyükanneye baktığı zaman onun bir papağana benzediğini gördü. Yine de kibarlığı elden bırakmadı. Hayır bilmiyorum diye cevap verdi. Anlatayım öyleyse. Biz olaylara boyun eğmesini biliriz. Biz herkesin bildiği buğdaya değil de kara buğday başaklarına benzeriz. Fırtına o olgun başakları çökeltir. Çünkü onlar kurudur ve artık eğilme imkanları yoktur. Oysa kara buğday başakları öz su ile doludurlar ve başlarını eğerler. Fırtına durunca da başlarını kaldırırlar ve çoğunlukla daha dik dururlar. Şunu yanlış anlamamanı isterim. Bizler dik kafalı değiliz. Fırtına çıktığı zaman dimdik durup kırılmak ya da sökülüp atılmaktansa yumuşak durmayı yeğleriz. Biz düşman tarafından baskına uğradığımız zaman o saldırıyı karşılamasını biliriz. Ama aynı anda da çalışmamızı sürdürür, gülümser ve kurtuluş anını kollarız. Bizden daha az akıllı olanları öne süreriz, onlara işlerimizi yaptırırız. Güçlenince de bizi kuyudan çıkaranları yolumuzun üstünden silkip atarız. Yavrum bu, çökmek istemeyen insanların yöntemidir. İhtiyar kadın bir an susup durakladıktan sonra, ''Bunu size itiraf etmekte bir sakınca görmüyorum.'' dedi. Scarlett, büyükanne Mrs. Fontaine'in sözlerinden bir şey anlamadığı için bir cevap veremedi. İhtiyar kadın bir iki öksürmeden sonra yeniden konuşmaya başladı. Yavrucuğum herhalde farkındasın. Bizi de bir fırtına yere serdi. Ama bizim ailelerimiz baş kaldırmasını biliyor. İşte bir örnek. Hem de pek uzaklardan değil. Kathleen Calvert'ı ele alalım. Ne oldu bu kadına? Baldırı çıplak biriyle evlendi ve ondan daha aşağı hale düştü. Bir de Macri'ler var. Onlar da yere serildiler. Şimdi de bellerini doğrultamıyorlar. Çünkü ellerinden bir şey gelmiyor. Eski günlere ağlamaktan başka. Çevremizdeki çiftliklerde yaşayanları tek tek ele alın. Hepsinin de böyle olduklarını göreceksiniz. Alex'im, kızım Sally, siz, Jim Tarleton ve kızları ile daha birkaç kişi hariç doğal olarak. Ama öteki insanlar ise ya uçurumdan yuvarlanıyorlar ya da uçurumun kenarına gelmişler. İşte bunlar parasız ve esirsiz bir üretim yapamıyorlar. Para ve esir kalmayınca perişan oldular. Bir nesil sonra hepsi çiftçi olacaktır. Wilkes'ları unutuyorsunuz. Unutmadım yavrucuğum. Onlardan söz etmememin nedeni nezaket dolayısıyladır. Çünkü eşcinsel kız ve ailesi sizin çatınız altında oturmaktadır. Madem onları da konuşmamızın kapsamına aldınız, onlardan da söz edebiliriz. Duyduğuma göre India çökmüş, ihtiyar bir kadın olmuş. Stuart Tarleton ölünce üzgün dul rolü oynamaktan başka bir şey yapmadı. Mübarek kendine başka bir koca aramak zahmetine bile katlanmadı. Böylece yaşı geçti. Yine de arayacak olursa ailesi kalabalık olan dul bir erkek bulabilir sanırım. Gelelim zavallı Honey'ye. Onun da evlenmek isteyip istemediğini Allah bilir. Ama bu kız da o kafa olduğu sürece kocayı zor bulur. Bir de eşli var. Söz eşliğe gelince Scarlett heyecanlandı ve ateşli bir sesle ''O olağanüstü bir insandır.'' dedi. ''Ben tersini söylemiyorum ki ama o sırt üstü düşmüş bir kaplumbağadan farksızdır. Eğer Wilkes ailesi bu kötü durumdan sıyrılabilirse bu Melanie için çok iyi olacak, eşliği için değil.'' ''Melanie mi diyorsunuz? Yok canım, ben Melanie ile ayakta kalınamayacağını, onun her şeyden korktuğunu beraber yaşadığımız sırada anladım ve gördüm.'' Her şeyden korktuğu olasıdır ama şunu özellikle bilmenizi isterim. En ufak bir tehlike eşliği ya da oğlunu tehdit etseydi, Yankee hükümeti bile onu durduramazdı. Onun olaylara bakışı sizinki gibi değildir. Hatta benim gibi de değildir Scarlett. Melanie anneniz yaşasaydı onun gibi hareket ederdi. Melanie'nin işi kavrayış biçimi tıpkı Ellen'ın davranışlarına benzer. Melanie bana annenizin gençliğini anımsatıyor. Gömüldüğü yerden Wilkes ailesini o çıkaracaktır. Melanie iyi niyet sahibi bir aptaldır. Eşli ise siz ona karşı çok haksız şeyler söylüyorsunuz. O, sen bu bildiklerini başkalarına anlat Scarlett. Kitap okumaktan başka bir şey bilmez eşli. Bu ise bir erkeğin içinde bulunduğumuz arı kovanından çıkmasına yetmez. Saban sürme işinde kuşkusuz ondan daha yeteneksiz kimse yoktur. Alex ile onun arasındaki büyük farkı görün. Savaştan önce Alex işe yaramazdı. Kendine güzel giysiler almaktan, sarhoş olmaktan, adam dövmekten, kavga etmekten, kız peşinde koşmaktan başka bir şey yapmazdı. Ama ona bir de şimdi bakın, iş başa düşünce çiftçi olup çıktı. Alex çalışmasaydı o da, biz de açlıktan ölürdük. Onun yetiştirdiği pamuk tarlanınkinden üstündür. Bu bölgenin en iyi pamuğunu yetiştiren Alex'tir. Aynı zamanda domuz ve tavuk da yetiştiriyor. Evet, o artık eski Alex değil. Zamanı kollamasını biliyor, fırsatları değerlendiriyor. Şu inşaat sorununu da bitirdiği zaman onun babası ve büyük babası kadar zengin olacağını göreceksiniz. Ya eşli? Bu çıt kırıldım bir şey yapmıyor, yapamıyor. Büyük anne Mrs. Fontaine'in eşli hakkında söyledikleri Scarlett'in canını sıkmıştı. İhtiyar kadına çok soğuk bir sesle, ''Bu söyledikleriniz beni ilgilendirmez.'' dedi. İhtiyar kadın, ''Yazık.'' diyerek ona acı acı baktı. Sonra onu uyarmak istiyormuş gibi konuştu. Hem de çok yazık. Hatta şaşılacak şey. Sizin Atlanta'da yaptıklarınızı işittik. Durumdan çok iyi yararlandınız. Şimdi de iki ayağınızı bir pabuca sokmuş hissi vermiyorsunuz bana. Bu da iyi bir şey. Ama yeter miktarda paranız olduğu zaman ilişiğinizi kesiniz. Bu tür ilişkiler sonunda size zarar verir. Scarlett kaşlarını çatarak ihtiyar kadına baktı. Onun söylediklerini tam olarak anlayamıyordu. Ancak o eşliği için yapılan kaplumbağa benzetmesine çok kızmıştı ve aklı ona takılmıştı. Eşliğe hakaret ediyorsunuz sanırım diye sert bir sesle büyük annenin sözünü kesti.